Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kariler'den Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 22 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 25 Aralık 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından günün siyasi yorumlarını, tarihten bir yaprak, Nevruz özel programı, İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve düzenli hayat adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, nükleer müzakerelerde yaptırımları kaldırmasında henüz son noktaya gelmedik dedi. İran'ın yeni silahları Doha Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıktı. Biden, Putin'i kimyasal silah konusunda uyardı. Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nda NATO gerçek ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmeli dedi. Amerika'dan Rusya'ya yeni yaptırım kararı. Siyonist rejim Hayyam gözaltı merkezinde işkence yapıldığını itiraf etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei merhum Hüccetül İslam Reyşehri'nin cenaze namazını kıldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ayetullah Hamenei, merhumun aile üyeleri ve bazı akrabalarının katıldığı törende dua ettikten sonra kısa bir konuşma yaparak merhumun bakanlık ve diğer alanlardaki görevleri boyunca değerli hizmetleri yaptığını ve İslam nizamı için hizmetlerinin takdire şayan olduğunu söyledi ve merhuma Allah'tan rahmet ve aile efradına sabır diledi. İslam İnkılabı rehberi merhum Reyşehri'den geriye güzel hatıraların kaldığını söyledi. İslam İnkılabı rehberi Reyşehri ile ilk görüşmesinin onun istihbarat bakanı olarak görev yaptığı bir toplantı sırasında olduğunu hatırlatarak merhum Reyşehri ile toplantılar ve sohbetlerden büyük keyif alıyordum çünkü o işine sadık ve maneviyat ehliydi dedi.
İran Dışişleri Bakanı Emir Hüseyin Abdullahyan, Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi. Suriye'den sonra bölgeye yaptığı ziyaretin ikinci durağı olarak Beyrut'a geçen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün gece Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı daha önce Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib'in yanı sıra Beyrut merkezli Filistinli grupların önde gelen isimleri ve liderleriyle görüşmüştü. Beyrut'a geçen Emir Abdullayan gazetecilere verdiğimizi, Beyrut'tayız çünkü iki ülke arasında ilişkiler mükemmel ve Lübnanlı yetkililerle ikili bölgesel ve uluslararası konularda düzenli ve yapıcı istişarelerimiz var dedi. İran Dışişleri Bakanı bugüne kadar Beyrut'a yaptığım son ziyaretten bu yana bölgesel ve uluslararası arenada birçok gelişme yaşandı ve İran İslam Cumhuriyeti'nde var olan çabalarla birlikte Lübnan'ın değerli yetkilileriyle daha detaylı istişarelerde bulunulması gerekiyor dedi. Bu ziyaret Emir Abdullayan'ın İran Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamasından bu yana Lübnan'a yaptığı ikinci ziyarettir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı onaylamaya hazırız. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisini geçme pahasına değil, yaptırımların kaldırılmasında henüz sonuna gelmedik dedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şam'ın ardından bölgeyi ikinci kez ziyaret için Beyrut'ta bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile düzenlediği ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Emir Abdullahyan, Viyana görüşmelerinde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin şöyle dedi. Amerikan tarafının zamanla oyalanıp, kelimelerle oynayıp vakit kaybetmek yerine gerçekçi bir davranış ve doğru yaklaşımı seçmesi gerektiğine inanıyoruz. İran Dışişleri Bakanı'na göre Amerikan tarafı gerçekçi olursa kısa vadede anlaşmaya varılacak ve bölgedeki tüm ülkeler bundan faydalanacaktır.
İran'ın dünya pazarlarına satışa sunduğu yeni silahları Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda sergilendi. 2020'de Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik silah yaptırımları sona ermiş. Yaptırımlar 2015 yılında İran'a karşı kapsamlı ortak eylem anlaşmasının ardından uygulandı. Yaptırımların kaldırılmasıyla İran bir kez daha yasal olarak askeri düzeyde silah satın alabiliyor ve hatta yerli silahlarını dünya pazarlarına satabiliyor. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Doha Uluslararası Sergi ve Konferansı'nda İran'dan bir heyet, İran'ın yerel ve milli olarak ürettiği yeni silahları uluslararası pazarlarda satmak üzere sundu. Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı da Katar Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı sırasında İran'ın standını ziyaret etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Suriye'nin doğal kaynaklarının, petrolünün ve tarım ürünlerinin yağmalanmasını kınayarak şöyle dedi. Amerika güçleri de dahil olmak üzere tüm yabancı işgalci ve davetsiz güçler Suriye'yi derhal ve koşulsuz olarak terk etmelidir dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Güvenlik Konseyi'nin Perşembe günü yaptığı toplantıda Mecid Tahterevanchi, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün terörle mücadele adına tehlikeye atılmaması gerektiğini, Suriye'yi koşulsuz olarak terk etmeleri gerektiğini bildirdi. İranlı yetkili, ırkçı İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığını ve İsrail rejiminin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınayarak, ırkçı İsrail rejiminin 7 Mart 2022'de Suriye'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir, dedi. Tahterevanchi Güvenlik Konseyi'ni bölgenin barış ve güvenliğini tehlikeye atan bu tür saldırganlık ve kötülük eylemlerinin yanı sıra bölgedeki diğer ülkelere karşı güç kullanma tehdidine cevap vermeye çağırıyoruz dedi. Suriye'deki insani durumla ilgili endişelerini dile getiren İranlı yetkili, Birleşmiş Milletler'e göre 14,6 milyon Suriyeli insanı insani yardıma muhtaç dedi. Suriye'ye yönelik yaptırımların yasa dışı ve yıkıcı eylemlerin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Tahterevanchi, Suriye'deki çetin insani duruma dikkat çekmek ve aynı zamanda Suriye halkına yönelik tek taraflı yaptırımları desteklemek ikiyüzlülüktür dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Ukrayna hakkındaki yeni kararına İran'ın çekimser oy kullanması hakkında açıklama yaptı. Mecid Tahterevanchi şöyle dedi, genel kurul kararının mevcut metninin oradaki insani durumu kapsamını aşan ifadeler içerdiğine ve çatışmanın insani yönlerini çözmek için gerçekçi mekanizmalardan yoksun olduğuna inanıyoruz. Tahtirevanci İran, uluslararası hukuk kapsamındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi gereği konusundaki ilkeli duruşunu yeniler ve tüm tarafların Birleşmiş Milletler Şartı'nın hükümlerine uluslararası insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam olarak uyması gereğini vurgular dedi. İran'ın üst düzey diplomatı açıklamasının devamında şöyle dedi. İran tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve sivil altyapının emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgularken, son çatışmalara ve gerilimlere bir an önce son vermek için tüm tarafları endişelerini sürdürdükleri diyalogla çözmeye teşvik ediyor, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ukrayna'ya insan yardım konusunda Rusya karşı bir kararı 5'e karşı 140 oyla kabul ederek savaşın derhal sona ermesi çağrısında bulundu. 38 ülke ise çekimser kaldı.
Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığında kimyasal silahların kullanma şekline bağlı olacağını söyledi. Biden, Brüksel'de katıldığı NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem. Bu nedenle sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." ifadesini kullandı. Biden, başka bir gazetecinin Rusya'nın G20'den çıkarması gerektiğine inanıyor musunuz sorusuna, buna cevabım evet, bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konuda gündeme geldi. Eğer bu yapılmayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlayamayız, yanıtını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflardan olumlu bir talep veya teklif alması halinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yineledi. Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun Kiev'in mevcut Ukrayna-Rusya savaşında siyasi ve pratik desteğini sürdürerek gerçek ve stratejik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi. NATO liderlerinin Brüksel'deki acil toplantısında düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin çabalarının artık Ukraynalı mevkidaşı Putin ile Rus mevkidaşı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenski arasında yapılacak bir toplantıya odaklandığını söyledi. Erdoğan taraflardan olumlu bir talep veya teklif alması halinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yineledi. Erdoğan, Türkiye'nin dayanışma ilkesine dayalı olarak NATO'nun önleyici ve savunma tedbirlerine katılmaya devam edeceğini de vurguladı.
Amerika Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Duması'nın 328 üyesine yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Bakanlık, onlarca Rus savunma şirketine yaptırım uygularken, Ukrayna'daki savaşından etkilenenlere yönelik insani yardımlarda kullanılmak üzere 1 milyar dolardan fazla fon sağlamaya hazırlandığını ileri sürdü. Beyaz Saray, aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın başkanını da bulunduğu 400'den fazla Rus elit Duma üyesiyle savunma şirketine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve Duma'nın 328 üyesi, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın üst yöneticisi, CEO'su olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 90'lardan bu yana danışmanlığını yapan Herman Greif, Rus elit Gennady Timchenko ile bu kişinin şirketleri ve aile fertleri, Rus finans kurumu Sovcombank'ın 17 yönetim kurulu üyesi yer aldı. Ayrıca Rus savunma sanayisinin temelini oluşturan ve Rus helikopterler, füzeler gibi sistemler üreten 48 Rus devletine bağlı savunma şirketi de yaptırımlara dahil edildi.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan Amerika'nın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları görmezden gelinemeyecek güvenlik riskleri barındırıyor açıklaması geldi. Çin Savunma Bakanlığı, Amerika'nın Ukrayna'daki askeri biyolojik laboratuvarlarından dünya kamuoyunun haberdar edilmemesinin şeffaflık yoksunluğu örneği olduğu ve bu testlerin görmezden gelinemeyecek güvenlik riskleri barındırdığını duyurdu. Sputnik'teki habere göre Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika kınandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise dün Amerika'nın Ukrayna ve başka yerlerdeki biyolojik askeri faaliyetler için ikna edici bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünya çapında 300 Amerikan biyolojik laboratuvarının varlığını duyurdu.
Siyonist rejim iç güvenlik servisi Şabak, Batı Kudüs Yüksek Mahkemesi tarafından Lübnanlı ve Filistinli erkek ve kadınların Hayyam gözaltı merkezindeki çok zor koşulları hakkındaki bazı arşiv belgelerini itiraf etmek zorunda kaldı. İşgalci Siyonist rejim 1982'de Lübnan'ın işgalinden 3 yıl sonra 1985'te Lübnan'ın işgal altındaki topraklarla sınırına birkaç kilometre uzaklıkta Güney Lübnan'da aynı adı taşıyan bir köyün yakınında El Hayyam hapishanesini kurdu.
Medya kaynakları Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Irak parlamentosundaki Şii koordinasyon heyetine resmen katıldığını bildirdi. Irak Şii koordinasyon heyeti dün sabah yaptığı açıklamada Sadr'ın Cumhurbaşkanı seçimindeki tek taraflı yaklaşımı sebebiyle Cumhurbaşkanı belirleyecek milletvekili sayısı yeterli sayıya ulaşmaması için meclis oturumuna katılmayacağını duyurdu.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yakıt taşıyan gemilere el koyarak korsanlık yaptığını söyledi. El Mesire kanalına göre Yemen Ulusal Kurtuluş Bakanlığı Sözcüsü Emin El Şerefi, dün yaptığı bir konuşmada Yemen akaryakıt gemilerine el konulmasının Yemen vatandaşları için birçok sorun yarattığını söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri, Berake Nükleer Enerji Santrali'nde ikinci reaktörün 1400 megawatt elektrik üretimiyle faaliyete geçtiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada Ebu Dhabi Emirliği'nde 2012'de temeli atılan nükleer enerji santralindeki ikinci reaktörün de ticari olarak hizmete girdiği belirtildi. Toplam maliyeti 25 milyar dolara bulunan Berake Nükleer Tesisin ilk reaktörü Ağustos 2020'de faaliyete geçmişti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Dağlık Karabağ'da bir insani krizi önlemek için acil eylem çağrısında bulundu. Ermenistan Halk Radyosu'na göre İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Orta Asya Müdür Yardımcısı Georgi Gogia, Dağlık Karabağ halkının bir gaz boru hattının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kontrolündeki bölgeden geçmesi nedeniyle iki hafta içinde ikinci kez gazsız kaldığını bildirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Hwasung 17 adlı yeni kıtalar arası balistik füzenin başarılı testinin ardından Kuzey Kore Amerika ile uzun vadeli bir yüzleşmeye tamamen hazır dedi. Kuzey Kore lideri, Kuzey Kore'nin yeni stratejik silahı bir kez daha dünyanın silahlı kuvvetlerimizin gücünün farkına varmasını sağladı ifadesini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki Taliban hükümetini yabancı ülkelerin topraklarını başkalarına karşı kötü amaçlı kullanmasına izin vermemeye çağırdı.
Ve son haberimiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri yarı finalinde İtalya konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı'nın son 7 Asya Suriye'yi 3. ziyareti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan 23 Mart günü son 7 ayda Dışişleri Bakanı olarak 3. kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Emir Abdullahyan başında bulunduğu heyet ile beraber 23 Mart çarşamba günü Suriye'ye gitti ve Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktat tarafından karşılandı. Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak son 7 aydaki 3. Suriye ziyaretinin birkaç açıdan önemli olduğu belirtilmelidir. Bu ziyaretin birinci açıdan önemi İran ve Suriye'nin özellikle ekonomik konularda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptığını göstermesidir. Suriye özellikle 10 yılın ardından geçen sene terör sonrası dönemi ve yeniden yapılanma dönemine ayak bastı. Bu yeni dönemde Suriye'de 10 yıllık kriz sırasında Şam yönetimine karşı hareket eden ülkeler bile artık Suriye'nin yeniden inşasına katılmaya çalışıyor. Halbuki İran İslam Cumhuriyeti Suriye krizi sırasında tüm aşamalarında ülkeyi terörle mücadelede destekledi ve şimdi iki taraf ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıyor. Buna göre Dışişleri Bakanı Suriyeli mevkitaşı ile görüştükten sonra bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle birlikte ekonomik ve ticari işbirliği konusu gündemimizin en başında yer alıyor diye vurgu yaptı. Emir Abdullahyan'ın Suriye ziyaretinin öneminin ikinci boyutu her iki ülkenin bölgedeki konumuyla ilgilidir. Suriye ve İran direnişin üye ülkeleri ve hemen hemen aynı bölgesel politikaya sahipler. Her iki ülke özellikle Siyonist rejim İsrail ve Amerika'dan gelen neredeyse ortak tehditlerle karşı karşıya koymaya kararlılar ve beraber çalışıyorlar. Siyonist rejim Suriye'nin güvenliğini hedef alıyor ve Amerika Suriye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayarak Suriye'yi farklı yöntemler ile sabote etmeye çalışıyor. Tel Aviv ve Washington Suriye'de güçlü bir hükümetin kurulmasını engellemeye çalışıyor.
İran Dışişleri Bakanı ise Suriye'deki konuşmasında tek bir kalede ve cephedeyiz. İran, Suriye lideri hükümeti ve halkını destekliyor dedi. Bu da bu beraberliği açıkça gözler önüne seriyor. 16 yıl önce İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yaptığı görüşmede Suriye ve İran'ın birbirlerinin stratejik derinlikleri olduğunu belirtmişti. Suriye'nin İran'ın 4+1 ile nükleer anlaşmasını desteklediği görüşü de buradan kaynaklanmakta. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede nükleer müzakerelerde bir anlaşmaya varılması bugün İran'ın ve bölgenin çıkarları ve küresel denge açısından her zamankinden daha önemli dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Suriye ziyaretinin üçüncü önemli yönü son aylarda Suriye'nin bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerinin güçlenmesi ve hatta Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geçen hafta Ebu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed dahil olmak üzere Arap yetkililerle görüşmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesidir. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriyeli mevkidaşı Miktat'la yaptığı görüşmede İran'ın Suriye'nin Arap ülkeleriyle ilişkilerinin genişlemesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bu ziyarette göze çarpan son nokta ise İran'ın bölgesel rakiplerinin Tahran ve Şam arasındaki ilişkilerin güçlendirmesini engellemeye çalışmasıdır. Ancak Suriyeli ve İranlı yetkililer arasındaki sayısız diplomatik görüşmeler ve bu türlü ziyaretler bu çabaları başarısız kılmış ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirmeye zemin hazırlamıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran'ın Siyonist rejimin İslam alemine sızmasını engelleme vurgusuyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki temsilcisi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Siyonist rejimin İslam dünyasına sızmasını engellemesini istedi. İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı toplantısındaki temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Çarşamba günü İslamabad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı'nın 48. zirvesinin ikinci gününde şunları söyledi. İsrail ve ana destekçisi Amerika'nın İslam ülkeleriyle normalleşmeye yönelik sömürge politikaları bazı teşkilat üye ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve bu İslam ümmetinin birlik ve refahı hususunda endişe duyanlar için bir tehlike olmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında 57 İslami ülkenin bir araya gelişiyle kuruldu. Üye ülkeler arasında İslami birliğin güçlendirilmesi, üye ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliklerin artırılması, kutsal mekanları koruma ve kurtarma çabalarının koordine edilmesi, Filistin milletinin desteklenmesi ve bu millete haklarını alma yolunda yardım edilmesi, ayrıca tüm İslami milletlerin kerametlerini, bağımsızlıklarını ve milli haklarını koruma yolunda desteklenmesi bu teşkilatın kurulmasının amaçlarındandır. Bu hedeflere ve özellikle de Arapların Filistin milletinin ülkelerine yönelik görevlerine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas'tan oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı 4 Arap üyesi 2020 yılı Eylül-Aralık ayları arasında Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri 2020 Eylül'ünde Amerika hükümetinin de arabuluculuğuyla işgalci rejim ile Abraham Anlaşması çerçevesinde normalleşme mütabakatı imzaladı ve resmi olarak bu rejim ile diplomatik ilişkiler kurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn, Sudan ve Fas da Abraham Anlaşması'na katıldı ve Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye başladı.
İslam'a uyanışa yol açan gelişmelerden önce Arap devletleri ile Siyonist rejim İsrail arasındaki ilişkiler en iyi halinde bile uzlaşma planları gibi konular etrafında dönerken ve kendisini Arap devletlerin lideri olarak gören Suudi Arabistan, Filistinlere zımni destek göstermeye çalışmasına rağmen Amerika ile ilişkileri genişletmeye çalışan Arabistan'daki Muhammed Bin Selman'ın veliahtlığıyla işgalci İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi meselesi gündeme geldi. Ardından Suudi siyasetleri doğrusunda 4 Arap ülkesi arasında normalleşme konusu gündeme geldi. Şüphesiz uzun bir işgalcilik tarihi ve özellikle Filistin halkına karşı insan ve sivil hakları karşıtı uygulamalarıyla bilinen terör rejiminin hiçbir zaman bölgedeki Müslüman milletlerin çıkarlarına hizmet eden barışçıl ilişkiler peşinde koşmamış ve koşmayacak. Aslında İsrail bu toplumlarda siyasi, iktisadi, kültürel ve askeri etki sahibi olmak ve böylece işgal ve yayılmacılığını sürdürmek istiyor. Bölge meseleleri uzmanı Ahmet Zaryan bu hususta şöyle düşünüyor. Siyonist rejim İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri de dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülke tarafından tanınmasına rağmen ancak bölgesel düzeyde meşruiyet krizi yaşıyor. Çünkü bölgedeki çoğu ülke bu rejimin varlığını ve işgal altındaki topraklar üzerindeki egemenliğini resmi olarak tanımamıştır. Siyonist rejimin birkaç Arap ülkesiyle ilişkilerinin normalleşmesi ve bu ülkelerle diplomatik ilişkilerin kurulması Siyonist rejimin bölgesel düzeydeki meşruiyetini artıracaktır. Doğal olarak bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesi sadece İslam ülkelerinin yakınlaşmasını engellemekle kalmayacak, aynı zamanda Müslüman halkların bu ülkelere karşı memnuniyetsizliğini artıracak ve bu da geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilecektir. Buna göre bazı Arap ülkeleriyle Siyonist rejim İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi bölgede barış ve istikrarı tehdit eden stratejik bir hatadır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki Siyonist rejimle ilgili sözleri bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 5 Ferverdin 1401, Hicri Kamere 22 Şaban 1443 ve Miladi 25 Mart 2022 Cuma. Müzik. 770 yıl önce böyle bir günde Hicri Şamsi 5 Farvardin 631 tarihinde Hindistan'ın Farsça şiir yazarı ünlü şair Emir Hüsrev Dehlevi, Hindistan'ın kuzeybatısında yer alan Bedhyali kentinde dünya geldi. Dehlevi genç yaşta şiir alanında yeteneğini gözler önüne serdi. Dehlevi, Delhi'nin ünlü ariflerinden Nizamettin Evliya'nın müritlerinden biriydi. Dehlevi, İran ve Hindistan edebiyatı ve musikisine musallat olmakla beraber Arapça ve Farsça'yı da çok iyi bilirdi. Nitekim bu yetenekleri onun Fars edebiyatının en çok çalışan şairlerinden biri yaptı. Dehlevi'den 8 mesnevi ve 5 şiir defteri geride kaldı. Dehlevi mesnevilerinde İranlı büyük şair Nizami'den çok etkilendiğini ortaya koydu. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şamsi 5 Farvardin 1393'te İranlı büyük tarihçi ve edebiyat ustası Dr. Mehmet İbrahim Bestani Paris'i hayata gözlerine yumdu. Dr. Paris'i Hicri Şamsi 1304 yılında İran'ın güneyinde Sican yöresinin Paris köyünde dünyaya geldi. Paris'i ilk eğitimini burada tamamladıktan sonra akademik eğitimine devam etmek üzere Tahran'a geldi ve Tahran Üniversitesi'nde tarih okudu ve en son bu dalda doktora derecesini de kazanmayı başardı ve aynı üniversitede ders vermeye başladı. Paris'e gençlik çağından itibaren yazarlığa ve şairliğe ilgi duymaya başladı ve Fransızca ve Arapçadan bazı eserleri Farsça'ya çevirdi. On yıl önce bugün Hicri Şamsi 5 Farvardin 1391'de İranlı ünlü televizyon ve sinema oyuncusu Pervin Dot Yazdanyan vefat etti. Ünlü sinema oyuncusu Hicri Şamsi 1370 yılından itibaren Kiyomarz Pur Ahmet yönetmenliğinde Mecid adlı televizyon dizisinde Bibi rolüyle oyunculuk hayatına ayak bastı. Yazdanyan ertesi sabah filmdeki rolüyle 11. Ferj Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında ödül kazandı. Diğer eserler arasında Ekmek ve Şiir, Bibi Çeyizi, Gariban Kız Kardeşi, Yalda Gecesi ve İpucu dizisi yer alıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Bayramı özel programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre Yeni Yıl ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her sabah uyandığımızda onunla geldiğinde getirdiği baharla birlikte biz de bahara bürünmek üzere ahit tazeliyoruz.
Günler, saatler ve anlar yavaş yavaş ilerliyor. Her nefesle birlikte onu bekleyenler, ya Rabbim, şimdi alem o kurtarıcıya ihtiyaç duyuyor. Ne olur onun zuhurunu erkene al ki daha fazla mazlumların çektiği acılara şahit olmayalım. Eğer o gelirse zulüm yüzünden avare olan çocukların gözyaşları tebessüm çiçeğine dönüşür. Izdırap ve korku dolu yürekler huzura kavuşur. Ya Rabbim, hepimiz onun sevgisini damla damla içimizde biriktirdik. Varsın bir gün bu sevgi bizi saadet vadisine götürsün. Nitekim bu yüzden her sabah uyandığımızda onunla geldiğinde getirdiği baharla birlikte biz de bahara bürünmek üzere ahit tazeliyoruz.
Şia mezhebinin en değerli hazinelerinden biri, tarihin engebeli yolunu geride bırakarak Ehl-i Beyt mektebinin zemininde bize ulaşan kıymetli dualardır. Yüce muhtevaları, ibarelerin sağlamlığı ve güzel cümleleri bu duaların bazı örnekleridir. Ahit duası da bu değerli ve sorumluluk getiren bu dualardan biridir. Bu yüzden bugünkü sohbetimizde bu duayı ve muhtevasını gözden geçirmek istiyoruz.
Ahit duası, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bekleyenlerin her sabah okuyarak imamlarıyla ahit tazeledikleri dualardan biridir. Bu duada yer alan cümleler insanların kalbinde adeta bahar havasını canlandırarak estirir. Ahit duası, Allah'a inanan dindar ve sorumlu insanların her sabah okudukları bir name misalidir ve bekleyenlerin İmam Zaman Aleyhisselam ile bağlantılarını tazeleyerek güçlendirir. Bu dua Müslümanların meşhur dualarından biridir ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminde okunmasına çok vurgu yapılmıştır. Dua İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan bir rivayetten alıntıdır.
Alemi kurtaracak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyen insan, güdümlü ve anlamlı bir hayat sürdürmek için yaşamının tüm aşamalarında İmam Zaman Aleyhisselam ile ahit tazelemeyi bir zaruret olarak görmektedir. Bekleyen insan bu duada imamına yardım ve destek sorumluluğunu üstlenir ve o hazretin kıyamına eşlik etmek üzere hazırlık yapar. Kur'an-ı Kerim beşeri camiadan ahitlerine sadık kalmalarını isterken, Bakara suresinin 177. ayetinde de ahde vefadan iyi insanların özelliklerinden biri olduğunu belirterek şöyle buyurmakta. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir.
Kur'an-ı Kerim insanların arasında ahit meselesinden adeta bu fiilin diri olduğu ve kıyamet gününde insanlar ve özellikle Müslümanların ona nasıl davrandığı kendisine sorulacakmış gibi söz eder. Yani insanların bağladıkları ahitlerine bağlı olup olmadıkları ve saygı duyup duymadıkları mutlaka sorulacağı anlaşılıyor. Nitekim İsra suresinin 34. ayetinde şöyle buyurmakta. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.
Allah-u Teala Ali İmran suresinin 76. ayetinde de ahde vefa, takva makamına nail olmanın etkeni olduğunu, ahdine bağlı kalan ve ilahi takva peşinde olan insanlar, ilahi lütuf ve merhametten yararlanacağını buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim ayrıca ahdine bağlı kalan insanları, Yüce Allah tarafından büyük mükafatlar ve ilahi cennet beklediğini buyuruyor.
İmam Zaman Aleyhisselam ile ahitleşmek, ahit duasının temel eksenlerinden biridir. Bekleyen insanın yaşamında bu ahit daimi olmalıdır. İnsan yaşamı ne zaman bekleyiş temelinde şekillenecek olursa ahdi de daimi ve sürekli olmalıdır. Hakiki bekleyen asla imamiyle aitleşmeden caymaz. Bu duanın her sabah okunması ise imamımızla ahdimizi unutmamamıza ve o hazretle ahdimize diğer tüm ayetlerimize nazaran öncelik vermemize vesile olur.
Ahdimizi tazelemek gerçekte bu ahdin daimi ve sürekli olmasına sebep olur. Bu yüzden bu duanın her sabah okunması tavsiye edilmiştir. Bilindiği üzere tağut akımı ve nefsani heva ve hevesler her daim hareket halindeler. Bu yüzden her mümin ve bekleyen insan da her sabah gününe bu dua ile başlayarak çaba harcamalıdır. Aslında biz Müslümanlara her daim namaz kılmamız emredildiği ve Allahu Teala ile irtibat kurmamız tavsiye edildiği gibi ahit duası da her daim okunmalı ve ahit tazelenmelidir.
Öte yandan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenlerin en büyük kaygısı, Mehdevi yaşam kokan ve Mehdevi yaşam rengine bürünen bir yaşamları olmasıdır. Bekleyen insan her daim Mehdevi yaşamın nasıl bir yaşam olduğunu merak eder. Buna göre Mehdevi yaşamın en iyi yolu ahit duasında belirtilmiştir. Ahit duasında birçok fazilet söz konusudur ve Mehdevi yaşamın çeşitli boyutları ifade edilmiştir.
Ahit duasında yaşam için belirlenen ilk yol Allah'ı tanıma yoludur. Zira bu dua Yüce Allah'ın sıfatlarını beyan ederek başlar. Tevhid ilkesine inanan insan Allahu Teala'ya kulluk yoluna girmiş olur. Bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin tüm çabaları insanların düşüncesinde tevhid ilkesini pekiştirmektir. İmam Ali aleyhisselam bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Dinin başlangıcı Allah'ı tanımaktır ve Allah'ı tanımanın doruk noktası ona inanmaktır ve ona inanmanın doruk noktası yegane oluşuna şehadet getirmektir ve onun yegane oluşuna şehadet getirmenin doruk noktası da ihlastır.
İmam Zaman aleyhisselamı bekleyen insan aynı zamanda tevhide inanan ve Allah'ı tanıyan biri olmalıdır. Ahit duasının başında Yüce Allah'ın 16 sıfatı şöyle beyan edilir. Allah'ım, ey yüce nurun Rabbi, ey yüksek kürsünün Rabbi, ey kaynayan denizin Rabbi, ey Tevrat, İncil ve Zebur'u indiren, ey gölgenin ve sıcak güneşin Rabbi, ey yüce Kur'an'ın Rabbi, ey mukarreb meleklerin, peygamber ve elçilerin Rabbi. Evet, tüm bunlar ahit duasında Yüce Allah için sayılan sıfatlardır.
Ahit duası aynı zamanda Mehdevi yaşamın bileşenlerini de beyan eder. Gerçekte bu dua bekleyiş ilkesine göre yaşam tarzını öğretir ki bu da insanların tayyibe hayata kavuşmasına vesile olur. Bu duada Hazreti Mehdi aleyhisselamdan söz edildiği yerlerde o hazretin hicranı ve yokluğundan duyulan kedere daha az işaret edilir ve daha çok o hazretin sıfatları beyan edilir ve tanıtılmak istendiğinde kendisinden hakkı inşa eden kaim ve hadi olarak söz edilir.
Ahit duasının bir bölümünde İmam Zaman aleyhisselama selam verme aşamasına geliyoruz. Duanın bu bölümünde şöyle okumaktayız. Allah'ım, hidayet edici, hidayet üzere olan ve senin emrine kıyam edici imam olan Mevlamıza Rahmetin onun ve tertemiz babalarının üzerine olsun. Evet, kim her sabah bu cümleleri imamına hitaben beyan ederse, hareket akşama kadar doğru yönde olur. Bu duada İmam Mehdi Aleyhisselam'a sen benim önderimsin ve biz attığımız her adımda senin ne söylediğine ve rızan hangi amellerde olduğuna bakmalıyız.
Ahit duası bekleyenlere evrensel bir ufuk kazandırır. Bu duada şöyle okumaktayız. Yeryüzünün doğularından ve batılarındaki, çölünde ve dağındaki, karasında ve denizindeki bütün mümin erkek ve kadınlardan, benden ve anam ve babamdan, Allah'ın arşının ağırlayınca ve kelimelerinin çekilmince, ilminin sayımınca ve varlık kitabının kapsamınca rahmet eyle.
İmam Zaman Aleyhisselam'ı bekleyenler, her sabah her şeyden önce bu duayı okumakla aslında dünya genelinde tüm müminleri temsilen imamı selamlamış olur. Duanın bu bölümü sadece kişisel kaygı taşımak ve imama sadece kendimiz için istemenin yanlış olduğunu da ortaya koyuyor. Gerçekte hakiki bekleyenlerin kaygıları evrenseldir ve bu tür bir bekleyiş müsbet ve dinamik bir bekleyiş sayılır. Bu bekleyiş İmam Hümeyni ve büyüklerimizin kaygısı olan bir bekleyiştir. Nitekim imam her sabah ahit duasını okur ve bu dua ile bütünleşirdi. Zira imam meseleye evrensel bakılması ve evrensel kurtarıcının zuhuru için zemin hazırlanması gerektiğini çok iyi biliyordu.
Ahit duasında İmam Mehdi aleyhisselam ile ahit tazelendikten sonra Yüce Allah'tan 8 makam talep ediyor ve evrensel ülküleri gerçekleştirmek üzere bizi İmam Zaman'ın yar ve yardımcısı yapmasını ve o Hazreti savunma göreviyle görevlendirmesini, o Hazretin emirlerini yerine getirme onuru ile onurlandırmasını, böylece İmam Zaman'a destek vermeyi ve o Hazretin iradesiyle hareket etmeyi ve o Hazretin saflarında şehadet mertebesine nail olmayı nasip etmesini niyaz ediyoruz. Allah'ım, beni onun ensarından ve yardımcılarından, onu savunanlardan, hacetlerini yerine getirmeye koşanlardan, emirlerine itaat edenlerden, onu himaye edenlerden, isteği doğrultusunda diğerlerinden öne geçenlerden ve huzurunda şehadete erişenlerden eyle.
Evet, şimdi İmam Mehdi Aleyhisselam'ın muhteşem zuhuru ve alemi adaletle doldurması için dua eden sayısız insanla birlikte biz de dua ediyor ve vaat edilen kurtarıcı ile ahit tazeliyor ve bu güzel duayı okuyarak zuhuru bir an önce gerçekleşmesini niyaz ediyoruz. Allah'ım, o değerli yüzü ve beğenilmiş parlaklığı bana göster. Ona bir bakışla gözüme nur ve ebediyet sürmesi sür. Zuhurunu çabuklaştır, çıkışını kolaylaştır, yolunu genişlet. Beni onun hüccetli yolunda yürüt. Emrini geçerli kıl, sırtını güçlendir.
Allahümme kulli velik el-hud ابن الحسن اللهم اللهم لولي الحجة صلواتك عليه وعلى
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre yeni yılı ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam dininde
çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocuklu ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde oynamanın çocukların cismi ve ruhi sağlıkları üzerindeki etkisini ele alacağız. Bir gün Allah Resulü namaz kılmak üzere camiye geldi. Aziz torunu Hasan kucağındaydı. Allah Resulü torununu yanına oturttu ve cemaat namazı kıldırmak üzere imam konumuna geçti. Allah Resulü secdeye gittiğinde secde uzadı. Namaz sona erince cemaat Allah Resulü'nden sordu. Ya Resulallah! Bu secdeyi şimdiye kadar hiç olmadığı kadar uzattınız. Acaba vahiy mi nazil oldu? Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayır, vahiy nazil olmadı ama evladım oynamak üzere sırtıma bindi. Ben de kendisi ininceye kadar acele etmek istemedim. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel rivayeti dinledikten sonra sohbetimizin bugünkü bölümüne geçiyor ve çocukların oynamasının talim ve terbiyeleri üzerindeki etkilerine değinmek istiyoruz.
Çocukların en doğal gereksinimlerinden biri oyun oynamaktır. Çocuk sağlıklı büyümek ve yeteneklerini geliştirmek için oyun oynamaya ihtiyacı vardır. Günümüzde sosyologlar da çocukların sosyal açıdan gelişmeleri için oyun oynamalarını kaçınılmaz bir zaruret şeklinde tanımlıyor. Psikologlar ise oyun oynamayı insanlar için çok yararlı bir faaliyet olarak görüyor. Psikologlar çocukların oyun aracılığı ile elde ettikleri bilgilerin sadece şimdiki yaşamlarında değil, daha ileriki yaşamlarında da gerekli olduğunu belirtiyor. Gerçekte oyunlar çocukları gelecek için hazırlayan bir süreçtir. İslam dini de çocukların özellikle de çocukluk çağının ilk yıllarında yani ilk 7 yılda oyun oynamalarına büyük önem veriyor. İmam Sadık Aleyhisselam çocukların oyun oynamalarının önemine şöyle açıklık getiriyor. Bırakın çocuğunuz 7 yaşına kadar oyun oynasın. Ondan sonra onun taalim ve terbiyesine başlayın. Tüm insanlar ister küçük ister büyük hatta enbiya ve evliyalar çocukluk çağında oyun oynamaya eğilim olmuş ve çeşitli oyunları oynamıştır. Allah Resulü bazen evlatlar arasında güreş veya koşu gibi müsabakalar düzenlerdi. Kameri 7. yüzyılın büyük edebiyatçısı ve tarih yazarı İbni Ebil Hadid şöyle anlatıyor. Hasan aleyhisselam, İmam Ali aleyhisselamın en büyük oğlu, büyük bir insan, cömert ve sabırlı bir insandı. Ve Resulullah Efendimiz onu çok severdi. Bir gün Allah Resulü, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin arasında koşu yarışı düzenledi. Hasan, kardeşi Hüseyin'i geride bıraktı. Resulullah onu sağ dizine, Hüseyin'i de sol dizine oturttu. İslam peygamberinin bu davranışından anlaşıldığı üzere o hazret bizzat bu yarışı gözetlemiş ve yarışı kazanan Hasan'ı takdir ederken kaybeden tarafı da çabasından ötürü takdir etmiştir. Oynamak birkaç açıdan çocukların yetiştirilmesinde etkilidir. Oyun oynamak çocuğun en doğal ve en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu yüzden çocuğun bu temel ihtiyacını göz ardı etmenin ruhi ve psikolojik açıdan ciddi zararları söz konusudur. Öte yandan çocuk adeta enerji deposudur ve bu enerjiyi bir nevi harcaması gerekir. Bu enerji en iyi harcama yolu ise hareketli oyunlar oynamaktır. Bu enerji tüketilmediği takdirde çocuklarda türlü cismi ve ruhi hastalıklara yol açar. İmam Kazım aleyhisselam şöyle buyurur. Çocuklar çocukluk çağında oynamalı ve hareketli olmalı ki yetişkinlikte sabırlı insanlar olsun. Gerçekte insan çocukluk çağında her türlü agresif ruhunu, korkularını ve kuşkularını çeşitli oyunlarla tatmin etmeli ki yetişkinlikte dengeli, sakin ve sabırlı biri olsun. Oyun oynamanın çocuk üzerinde bir başka etkisi ise çok yönlü ve uyumlu büyümesidir. Oyunlar çeşit çeşittir ve çocuklar her yaşta yaşına uygun oyunları seçer ve oynamaya başlar. Böylece her bir oyunla kişiliğini ve karakterinin bir boyutunu geliştirir. Çocukların oyunları ayrıca onların akıl ve zekalarının gelişmesinde de hayati rol ifa eder. Bundan başka oyun oynamak çocukların çevrelerini tanıma ve keşfetmelerinde de etkilidir. Oyun oynamak çocukların sosyal evriminde de etkilidir. Çocuklar oyun oynarken kurallara uymayı, yasalara saygı göstermeyi, eleştiriye açık olmayı, grup çalışması ve diğer sosyal davranışları da öğrenir. Oyunlar çocuklara kendilerini tanımalarına yardımcı olduğu gibi başkalarına da çocukları tanımalarına yardımcı olur. Çocuklar oyun sırasında her türlü zayıf veya güçlü yönlerini, korku ve kaygılarını, bakış ve anlayışlarını, zevk ve nefretlerini, genel olarak kişiliklerini ortaya koyar ve birçok durumda başkalarının da bu özelliklerini keşfeder. Ebeveyn de çocukların oynadığı oyunları gözetleyerek bir yandan çocuklarının nasıl düşündüğünü keşfederken diğer yandan daha uygun talim ve terbiye yöntemlerini seçerek çocuklarının zayıf yönlerini takviye edebilir. Çocukların oyun oynamasının bir başka yararı da eğitimleriyle ilgilidir. Çocuk oyun sırasında birçok şeyi öğrenir, kelime hazinesi gelişir, renkleri ve çeşitli eşyaları tanımaya çalışır. Gerçekte çocuk yaşamının ilk 7 yılında her şeyi oyun oynayarak öğrenir. Örneğin İmam Sadık Aleyhisselam çocukluk çağında başka çocuklarla bir araya geldiğinde hoca olur ve çocuklar da talebesi olurdu. İmam çocuklardan bir meyvenin adını sorar ve onlara bu meyvenin bir ağaçta veya yerde yetiştiğini, rengi veya tadı nasıl olduğunu veya hangi yörede yetiştiğini anlatırdı. Bundan sonra kim o meyvenin adını söylerse hoca olur ve imam bu kez talebelerin arasında oturuyordu. Bazen kim hata yaparsa oyun dışı kalırdı. İmam Sadık Aleyhisselam böylece bir oyun oynayarak çocukların bilgisini, dikkatini ve konsantrasyonunu geliştirirdi.
Tahran Radyosu.
Günümüzde çocukların oyun anlayışında büyük bir değişiklik yaşandığı gözleniyor. Bugün çocuklar artık sanal dünyada ve bilgisayarlarla oyun oynuyor. Doğal olarak gerçek ve genel olarak da doğada ve doğal nesnelerle oynamaktan mahrum kaldıkları anlaşılıyor. Kuşkusuz doğanın eteğinde yetişen ve büyüyen bir insan ruhi ve cismi açıdan daha sağlıklıdır ve talim ve terbiye bakımından da özellikle yaratılış gayeleri hakkında daha fazla düşünme fırsatından yararlanabilir. Bir gün Allah Resulü sokakta toprakla oynayan çocuklara rastlar. Sahabeden biri çocukları bu işten men eder. Ancak Allah Resulü hemen müdahale eder ve şöyle buyurur. Onları rahat bırak, çünkü toprak çocukların yetiştiği bahçe gibidir. Çocuklarla oyun oynarken önemli noktaları göz önünde bulundurmak gerekir. Bazen ebeveyn veya öğretmenlerin de çocukların oyunlarına katılmaları ve onlarla birlikte oynamaları icap eder. Bu yöntemle çocuklara saygı göstermekle beraber onlara yeni oyunları, yeni oynama yöntemleri, bazı ahlaki özellikleri ve kurallara uymak gibi konuları öğretmek mümkün. Burada bir başka önemli nokta ise ebeveynin veya öğretmenlerin çocuklarla oynarken kendilerini bir çocuk seviyesine indirmeleridir. Nitekim çocuklara oyunlarında eşlik ederken onlara birçok şeyi öğretebiliriz. Bu yöntem masum imamların ve ehl-i beyt fertlerinin yerinde sık sık göze çarpıyor. Allah Resulü şöyle buyurur. Yanında bir çocuk olan insan onun gibi çocuklaşmalıdır. Öte yandan çocukları sevmedikleri oyunları oynamaya zorlamamak veya onlara belli bir oyunu dayatmamak gerekir. Çocukları bir oyuna teşvik etmek veya men etmenin en iyi yöntemi onları ikna etmektir.
Thank you.
Günümüzde bilgisayar teknolojisi toplumda geniş çapta yayılan bir teknolojidir. Bu teknoloji ise çocukların yaşamı, özellikle de oynadıkları oyunların üzerinde birçok etkisi olmuştur. Öte yandan bilgisayarın insanların yaşamındaki rolü her geçen gün daha da arttığından bu teknolojinin çocukların gelişmesini nasıl etkilediğini bilmek büyük önem arz ediyor. Bugün bilgisayar oyunlarının çocukların hemen hemen tüm boş zamanlarını doldurduğu görülüyor. Bu tür oyunlar bir yandan eğitim açısından veya iletişim hizmetleri bakımından olumlu tesirleri bulunurken diğer yandan da bazı olumsuz tesirleri de olabiliyor. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının ilk önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında taalim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 11. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde insanın kendini tanımasının ve kişisel gelişiminin hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele alacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Kişisel büyüme ve gelişmenin yollarından biri de zaman yönetimidir. Şüphesiz zaman ve fırsat insan için her alanda en iyi şekilde kullanılabilen, maddi ve manevi en yüksek derecelere ulaşabilen en değerli ve eşsiz varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de zamana o kadar saygı duyulur ki sanki değerlerin zirvesinde yer alır ve faziletlerin anasıdır. Öyle ki Allah onun üzerine yemin eder ve şöyle buyurur: "Asr üzerine yemin ederim." Ayette geçen asr kelimesi vakit ve zaman demektir ve bu ayetin yorumlarından birinde asrdan kastedilen tam olarak vakit ve zamandır diye belirtilmektedir.
Kur'an'da zaman israfı, batıl, aşırılık ve genel olarak boş ve saçma olarak zikredilir ve hayatının en yüksek sermayesinin, sağlıklı yaşamın özünü yok ettiği için kınanır. Allah-u Teala imanlı insanın tanımında Müminun suresinin 3. ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar." Ayrıca Gafir suresinin 78. ayetinde zamanlarını boşuna heba edenlerin kıyametteki üzüntüsünü şöyle anlatılmaktadır: "İlahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar, vakitlerini buna harcayanlar hüsrana uğramışlardır."
Yüce Allah Zümer suresinin 56. ayeti ve devamında bu hususta şöyle buyurmaktadır: "Müzik ki sonra hiç kimse Allah'a itaat hususunda gerekeni yapmadığım için yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de İslam ile alay edenler arasında yer almıştım diyerek kendi kendini kınamasın. Yahut eğer Allah bana hidayet nasip etseydi, günahtan sakındıranlardan olurdum diyerek ya da azabı gördüğünde keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam diyerek hayıflanmasın. Allah ona şöyle diyecek: hayır, vaktiyle ayetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin, büyüklük taslayıp inkarcılar arasında yer almıştın. Ayrıca Fatır suresinin 37. ayetinde şöyle buyurulmaktadır: ve onlar orada Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur.
Tahran Radyosu.
Günümüzün yoğun yaşamında zamanın çoğunu doğru şekilde kullanmak birçok insan için zor ve imkansız bir iştir. Zaman yönetimi kişisel hedeflere ulaşmada ve akademik veya kariyer başarı elde etmede kilit faktörlerden biridir. İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı zaman sıkıntısı yaşamakta ve bunun sonucunda birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden zamanı nasıl yöneteceğinizi öğrenmek çok önemlidir. Zaman yönetimi ondan en iyi şekilde yararlanmak için en iyi yöntemi bulmak anlamına gelir. Daha basit bir ifadeyle istediğiniz tüm işleri mükemmel kalitede yapabilmeniz için zamanınızı etkinlikleriniz arasında bölmeniz gerekir. Az zamanınızı ve çok işiniz olduğunda bu beceri bu kısıtlı zamanı akıllıca değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
Zaman yönetimi sınırlı kaynaktan bizi daha fazla üretkenliğe götürmenin yanı sıra başka faydaları da vardır. Zamanın ayarlanması, yönetilmesi ve tasarruf edilmesi bu avantajların arasındadır. Günlük işler ve aktiviteler için bir programa ve plana sahip olmak, kesinlikle zamanımızı aynı anda yönetmemizi ve doğru kullanmamızı ve sözde kontrol sahibi olmamızı sağlayacak ve sonuç olarak zaman kazandıracak ve bu da verimli sonuçlara yol açacaktır.
Zamanınızı harcamak için bir plan ve programa sahip olmak, işleri zamanında bitirme endişesinden kurtulmanıza ve daha az stres yaşamanıza yardımcı olacaktır. Hazır olma ve işleri halletme yeteneği yaratmak, zaman yönetiminin bir başka faydasıdır. Zaman yönetimini iyi kullandığınızda ve işleri halletmek için bir programınız olduğunda, o gün ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz ve işleri de halletmek için gerekli hazırlıkları ve işleri kapsamlı ve eksiksiz bir hazırlıkla yapabilirsiniz. Bu hazır olma ve planlı olma durumu size gönül rahatlığı, güven ve başarı sağlayacaktır.
Zaman yönetiminin bir başka faydası da işleri zamanında halledebilmeniz ve yaptığınız iş miktarını azaltabilmenizdir. Zaman yönetiminin faydaları işleri zamanında yapmak ve iş yükünü ve günlük aktivitelerin yükünün azaltılmasını içerir. Bu durum eşimiz ve faaliyetlerimiz ile ilgili bir zincir halinde ilişkilendirebilecek büyük miktarda yarım kalmış ve gecikmiş işlerin oluşmasını engeller ve tüm faaliyetlerimizi hafifletir. Her şey kendi zaman diliminde hazırlanmamıza yol açar. Bu süreç sayesinde işlerimizi ve günlük aktivitelerimizin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilecek ve artan bir iş hacmi ve tamamlanmamış faaliyetlerle karşı karşıya kalmayacağız.
Bir zamanlama programı ve planına sahip olmak, yapmamız gerekenler üzerinde daha iyi ve daha fazla kontrole sahip olmamızı sağlar. Yani yapılanları veya yapılmayanları izleyerek ve değerlendirerek işleri önceliklendirebilir ve kategorilere ayırabilirsiniz. Ne yapmamız gerektiğini inceler ve izler, yapılan iş ve faaliyetler veya yapılması gereken iş ve faaliyetler hakkında tam ve eksiksiz bir farkındalığa sahip olur ve yapılan işin bilgisiyle ne zaman ve ne yapacağımızı biliriz. Sonuçta faaliyetlerin hangi nitelik ve nicelik yapılacağını da anlarız. İş yerinde verimlilik ve üretkenlik yaratmak zaman yönetiminin bir başka faydasıdır. Verimlilik etkin olarak çalışmak ve verimli çalışmak demektir. Takvimi kullandığımızda kesinlikle üretken insanlar olacağız. İşleri yaparken daha verimli olacağız. Etkin hareket edeceğiz ve istenilen hedeflere ulaşmanın yolu kolay ve hızlı olacak. Ayrıca hedeflere doğru hızlı ilerleyeceğiz ve performansı hiçbir şekilde kesintiye uğratmayacağız.
Zaman yönetimi ile işimizde daha az kafa karışıklığı, pişmanlık, gecikme ve erteleme yaşarız. Faaliyetler için kapsamlı planlamaya dayalı ve işte ve yaşamda amaçlı hareket ederek hayal kırıklığı, pişmanlık, zaman kaybı ve erteleme yaşamayacağız. Ayrıca işimiz için kapsamlı bir programa sahip olarak zaman ve para israfını önlemiş oluruz. Yarım kalan işlerin boşa gitmesini önleyerek durumu iyi sonuçlandırırız. Bunun sonucunda da işimizde pişmanlık ve cayma duymamış oluruz. Başka bir ifadeyle işleri yapmak için bir programa sahip olmak otomatikman bizi pişmanlıklardan ve işteki kesintilerden korur ve işimizi belirli bir rutine göre verimli ve düzgün bir şekilde yapmamıza yardımcı olur. Ayrıca zaman yönetimiyle önemsiz faaliyetlere daha az zaman harcayarak daha fazla fırsat elde edersiniz.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 11. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, yaptırımların kaldırılmasında henüz son noktaya gelmedik dedi. İran'ın yeni silahları Doha Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıktı. Tahterevançı Amerikalılar dahil olmak üzere işgalci yabancı güçler Suriye'yi derhal terk etmeli dedi. Biden, Putin'i kimyasal silah konusunda uyardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nda NATO gerçek ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmelidir dedi. Amerikan Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Duması'nın 328 üyesine yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Çin Savunma Bakanlığı'ndan Amerika'nın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları görmezden gelinemeyecek güvenlik riskleri barındırıyor açıklaması geldi. Terör rejimi İsrail, Hayyam gözaltı merkezinde işkencenin yapıldığını itiraf etti. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Şii Koordinasyon Heyetine resmen katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki nükleer enerji santralinin ikinci reaktörü ticari faaliyete başladı. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.